Ayrım 36, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 338. Şase uçakla Gümüş Nehir madenine gitti. Gary heyecanla onu bekliyordu. Ortanca oğlunun çalışkanlığı ve iş alanındaki dehası onu gitgide daha fazla gururlandırmaktaydı. Ancak Gary ona adeta soluk soluğa biriktirdiği 2000 sterlinle Johannesburg'un kuzeyindeki bir tarım alanının opsiyonunu satın aldığını söylediği zaman durum değişti. Şase yani oraya bir mahalle kuracağını, sinemalar, tiyatrolar ve alışveriş merkezleri yapacağını mı sanıyorsun dedi. Gary babasına bilgisayar hesaplarını gösterdi. En aşağı 20 milyon kazanacağım.
Gary,
Şase içini çekti. Bence o 2000 sterlin ziyan oldu ama yine de bu tecrübeye değer. Tabii 20 milyon kazanılabilir. Herkes böyle bir mahalle kurmaya o yüzden can atıyor. İşte hükümet de o nedenle bu tür planları çok sıkı biçimde kontrol ediyor. Hükümetten izin en aşağı 5 yılda çıkıyor. İnsan türlü engellerle de karşılaşıyor. Bu çok özel ve karmaşık bir yatırım alanı, anlamıyor musun Gary? Senin o topraklar...
Şase duraklayarak oğluna baktı. Gary ellerini sallıyor ve müthiş kekeliyordu. Bu yüzden onu uyarmak zorunda kaldı.
Derin bir soluk al Gary. Gary fıçı gibi göğsünü iyice şişirdi ve hiç kekelemeden izin aldın bile diye açıkladı.
Bunun için yıllar ister. Sana anlattım ya oğlum.
Şase'nin sesi sertleşmişti. Ayağa kalkarak ekledi. Yemek için giyinmemiz gerekiyor. Haydi gel.
Gary anlamıyorsunuz baba diye ısrarttı. İzin verildi bile.
Şase ağır ağır yerine çöktü.
Ne dedin?
O bölgeye mahalle kurulması eski Transvaal Cumhuriyeti zamanında kabul edilmiş 1891'de. İzin belgesini Başkan Kruger kendisi imzalamış. Hala yasal ve geçerli. Yalnızca o belgeyi unutmuşlar, işte o kadar.
İnanamıyorum. Şase ağır ağır başını salladı. Bunu nereden öğrendin Gary?
Delikanlı, Witwater Strand'in tarihçesi ve altın madenleri konusunda bir iki kitap okudum diye açıkladı. Madencilik öğreneceksem endüstrinin tarihini de bilmeliyim diyordum. O kitaplardan birinde o bölgeden söz ediliyordu. Hemen bir araştırma yaptım. Sonunda toprakların sahiplerini de buldum. 70'ini geçmiş iki kardeşe ait orası. Çok iyi ihtiyarlar. Onlarla hemen dost olduk. Opsiyon konusunu açtığım zaman önce şaka ettiğimi sandılar. Ama 2000 sterlini görünce durakladılar. Ömürlerinde o kadar parayı bir arada görmemişlerdi.
Gary güldü. İşte belgeler de burada. Kağıtları babasına uzattı. Şase belgeleri ağır ağır okudu.
Opsiyon ne zaman sona eriyor diye sordu.
Perşembe günü öğleyin. Hızla harekete geçmemiz gerekiyor.
Şase öğrenmek istedi. Opsiyon Courtney madenciliğin adına mı?
Hayır, kendi adıma. Ama tabii bunu sen ve şirket için yaptım.
Şase dikkatle her şeyi yalnız başına düşünmüşsün dedi. Araştırma yapmış, bölgeleri bulmuş, toprak sahipleriyle görüşmüşsün. Opsiyon için zorlukla kazandın, 2000 sterlini vermişsin. Bu kadar çabalamış, tehlikeyi göze almışsın. Şimdi toprakları bir başkasına vermek istiyorsun.
Bu pek de zekice bir şey sayılmaz, öyle değil mi?
Ben bunu herhangi bir kimseye değil size vermek istiyorum baba. Her şeyi sizin için yaptığımı biliyorsunuz.
Şase şu andan tezi yok, bütün bunlar değişecek diye cevap verdi. Sana toprağı alman için gereken 2000 sterlini ben vereceğim. Ve yarın ilk iş Johannesburg'a uçup bu işi halledeceğiz. Toprak senin olduktan sonra Courtney Madencilik Mahalleyi birlikte geliştirmeniz için seninle bir anlaşma da yapacak. Şirkette anlaşma için yapılan görüşmeler bir hayli tartışmalı geçti. Gary ilk kan tadını alınca konuşmalar daha da sertleşti. Şase oğlunun pazarlık tekniğinin kendisini ne kadar gururlandırdığını saklamak için ''Tanrım ben bir canavar yaratmışım'' diye yakındı. ''Haydi oğlum bize de bir şey bırak.''
Gary babasını yumuşatmak için mahalleye Şase Will adını vereceğini açıkladı. Sonunda anlaşma imzalandı. Şase da şampanya açarak seni kutlarım oğlum dedi. Bu söz Gary için bütün mahallelerden de Witwater Strand'deki bütün altından da değerliydi.
Lothar de la Rey en genç başkomiserlerden biriydi ama yükselmesini yalnızca babasının mevkiine ve nüfuzuna borçlu değildi. Mesleği için gereken her şey vardı onda. İyi bir atletti, çok cesurdu. Tehlikeli katilleri yakaladığı için 4 defa takdirname almıştı. Siyahlar ilçesinde gece vakti tehlikeli 2 uyuşturucu satıcısını kovaladığı ve onları vurup öldürdüğü için de kendisine bir madalya verilmişti. Disiplinli bir gençti, iyi bir lider olacağı da kesindi. Lothar mezun olduğundan beri Sharpeville polis merkezinde çalışıyordu. O bölgeyi iyice öğrenmişti artık. Yavaş yavaş kendi muhbirlerinden oluşan bir şebeke de kurmuştu. Polisin iyi çalışması için gerekli bir şeydi bu. Lothar muhbirleri sayesinde önemli suçları daha işlenmeden öğreniyordu. Sharpeville, Soweto, Alexandra, hatta Drake'in çiftliği gibi siyahlara ait ilçelere oranla küçük bir yer sayılırdı. Burada 40 bin kadar zenci yaşıyordu ama suç listesi ve tutuklu sayısı bir hayli kabarıktı. 1960 yılının Mart ayı başlarında Lothar de la Rey resmi cipini polis merkezinin önünde bırakarak içeri girdi. Adamları hemen Curry kupası maçlarındaki başarısı yüzünden onu kutlamaya koştular. Nöbetçi komiser onun elini sıkarak "Yakında yeşilli sarılı formayı giyeceksiniz," dedi. Bu sözlerle milli takım formasını kastediyordu. Lothar yardımcılarının hayranlık dolu sözlerini alçak gönüllü bir tavırla dinledi. Sonra da onları göreve ve disipline davet etti. "Tamam, herkes işinin başına." Çevik adımlarla amirinin odasına gitti. Kapıda durup selam verdi. Orta yaşlı adam başını sallayarak masasının yanındaki koltuğu işaret etti. "Gel Lothar, otur." Arkasına yaslanıp genç adamın kasketiyle eldivenlerini çıkarışını seyretti. "Cuma günü şahane bir oyun çıkardın oğlum. Biletler için de teşekkür ederim. Tanrım, o son şut." Yardımcısını incelerken ani bir haset duydu. "Tanrım," diye düşündü, "askere benziyor. Uzun boylu ve dimdik." Kendi şişman göbeğine göz attı. Üniforma üzerinde ne güzel duruyor. İnsan ona bakar bakmaz kibar bir aileden olduğunu hemen anlıyor. "Ben ancak 40 yaşında emniyet amiri olabildim. Emekli oluncaya kadar da bu görevde kalacağımı biliyorum. Ama Lothar herhalde 40'ına gelmeden polis müdürü olacak." Sonra ağır ağır, "Ah Lothar," dedi, "seni özleyeceğim." O garip sarı gözlerindeki pırıltıyı fark ederek güldü. "Yah genç dostum, tayinin çıktı. Mayıs'ın sonunda bizleri terk edeceksin." Lothar koltuğa oturarak arkasına yaslandı. Uzun süre Sharpeville'de kalmasına babasının neden olduğunu sezmişti. Bu önemsiz yerde zamanını ziyan ettiği için sinirlenmişti ama babası her şeyin doğrusunu biliyordu. Lothar burada edindiği tecrübe yüzünden de ona minnet duyuyordu. "Beni nereye gönderecekler efendim?"
"Seni şanslı küçük köpek."
Emniyet amiri yalancı bir kıskançlıkla başını salladı.
"Marshall alanına, cinayet masasına gidiyorsun."
Görevlerin en harikasıydı bu. Bütün gençlerin elde etmek için çabaladığı en istenilen, en saygın mevkiydi. Cinayet masası bütün güvenlik güçlerinin sinir merkezi ve kalbiydi. Lothar hayatını en ufak ayrıntısına kadar planlamıştı. Güvenlikte iyice yükseldikten sonra istifa edecek ve siyaset hayatına atılacaktı. Doktor Fairworth'den sonra babası başbakan olacaktı herhalde. Belki de ileride yine bir de la Rey iç güvenlik bakanlığına getirilecekti. Sonra o da başbakanlığa. Lothar ne istediğini, hangi yolu izlemesi gerektiğini biliyordu. O yolda ilk adımlarını atmıştı bile. Emniyet amiri Lothar'ın kafasından geçenleri anlamış gibi "Sana bir fırsat veriliyor," dedi. "Bundan yararlanırsan çok ilerlersin, çok." "Ne kadar ilerlersem ilerleyeyim, burada Sharpeville'de bana nasıl yardım ettiğinizi hiçbir zaman unutmayacağım efendim. Teşviklerinizi de."
"Yeter, gitmene daha birkaç ay var."
Emniyet amiri birdenbire mahcup olmuştu nedense. Duygularını göstermekten hoşlanmazdı. "Lothar da öyle," adam ekledi.
"Artık işimize bakalım. Bu geceki baskında yanına kaç kişi alacaksın?"
Lothar cipin farlarını söndürmüş, karanlıkta ağır ağır ilerliyordu. Arabayı hızlı sürerse avları motorun o çok belirgin sesini tanıyabilirdi. Genç adamın yanında bir komiser vardı. Arkada ise coplu 5 polis oturuyordu. Komiser ayrıca otomatik bir tüfek almış, Lothar da tabancasını beline takmıştı. Fazla silahlı sayılmazlardı. Ne de olsa bu içkiyle ilgili bir baskındı. Siyahlara içki satışı sıkı bir biçimde kontrol ediliyordu. Geleneksel bira da yine devletin kontrolündeki fabrikalarda üretiliyordu. Siyahların sert alkollü içkiler ve şarap içmeleri yasaktı. Bu da şabiyin denilen gizli meyhanelerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Kazanç her tehlikeyi göze alacak kadar fazlaydı. İçkiler ya beyazların dükkanlarından çalınıyor, ya satın alınıyor, ya da şebiyinlerin sahipleri tarafından yapılıyordu. Genelde skokyan diye bilinen içkiler çok sertti ve içlerinde mor ispirtodan yılan ya da düşürülmüş çocuk ölülerine kadar her şey vardı. Şebiyinlerin müşterilerinin kör olmaları ya da çıldırmaları görülmemiş bir şey değildi. İçlerinden bazılarının öldüğü de oluyordu. Bu gece Lothar'ın ekibi birkaç hafta önce açılan bir şebiyini basmaya gidiyordu. Genç adama bu yerin Buffalo'lar adlı bir siyah çete tarafından yönetildiği haber verilmişti. Tabii Lothar Buffalo'ların neler yaptıklarını biliyordu. Witwater Strand'deki en büyük ve en güçlü yeraltı örgütüydü onlar. Çetenin reisinin kim olduğu bilinmiyordu. Ama çetenin Afrika Maden İşçileri Sendikası ve siyahların siyasal örgütlerinden biriyle bağlantısı olduğu söyleniyordu. Çete daha çok Johannesburg yakınındaki altın madenlerinde Soweto ve Drake'in çiftliği gibi siyahlara ait büyük ilçelerde faaliyet gösteriyordu. Lothar çeteyi bir orman yangını gibi etrafa yayılmadan ezmek niyetindeydi. Birdenbire motorun hafif gürültüsünün arasında bir ıslık sesi duydu. Islık biraz uzaklarda tekrarlandı. Lothar usulca ama acı acı küfretti. Maktik, bizi fark ettiler. Islıklar şebiğinin önündeki gözcüleri uyarmak içindi. Genç adam farları yakarak gaza bastı. Dar sokakta hızla ilerlediler. Şebiğin sınır telinin hemen yanındaki sonuncu kulübedeydi. Ondan sonra kırlar başlıyordu. Cipin ışıkları kulübenin önünü tararken Lothar altı kadar insanın koşarak uzaklaştıklarını gördü. Diğerleri kapıdan çıkmak için itişip kakışıyor, bazıları pencerelerden atlıyorlardı. Lothar küçük bahçeden geçti ve taşıtı ustalıkla yanlamasına kapının önünde durdurdu. "Haydi!" diye bağırdı. Adamları arabadan fırladılar. Ciple kulübenin duvarı arasına sıkışmış olan şaşkın şebiğin müşterilerini yakaladılar. İçlerinden biri karşı koymaya kalkışırken başına ustalıkla inen bir cop yüzünden yere yığıldı. Onu taşıtın arkasına taşıdılar. Lothar kulübenin yan tarafına koştu ve pencereden atlayan bir kadını yakaladı. Kadını baş aşağı sarkıtarak ayak bileğinden tuttu. Aynı anda pencereden çıkmak isteyen bir adamı yakalamayı da başardı. Bir tek harekette ikisini birbirine kelepçeledi. Kadını ayağından, adamı da elinin bileğinden. Onları oldukları yerde bırakarak kulübenin arka kapısına yaklaştı ve ilk hatayı yaptı. Tokmağı yakalayarak kapıyı çekti. Bir zenci içeride hazır onu bekliyordu. Kapıyı hızla itti. Kanat Lothar'ın göğsüne çarptı. Genç adamın soluğu kesildi. Geri geri giderek basamaklardan indi ve arkası üstü güneşin kavurduğu toprakların üzerine yığıldı. Zenci üzerinden atladı. Lothar ileriden gelen ışıkta onu gördü. Genç ve atletik yapılıydı. Kara bir kedi kadar da çevikti. Zenci karanlıkların arasında uzaklaştı. Kulübenin hemen arkasındaki tele doğru koşuyordu. Lothar dönerek dizlerinin üzerinde doğruldu ve ayağa kalktı. Kaçak arayı epey açmıştı ama kimse Lothar'dan daha hızlı koşamazdı. Genç adam Curry kupası maçları için aylarca antrenman yapmıştı ve formundaydı. Ancak koşacağı sırada boş ciğerlerinin verdiği acı yüzünden iki büklüm oldu ve soluk almaya çalıştı. Zenci ileride terdeki bir açıklıktan geçti. Lothar dizüstü çökerek belindeki tabancanın mahfazasını açtı. 3 ay önce Bloemfontein'de yapılan atışlarda finale kalmıştı. Ama şimdi can acısı yüzünden doğru dürüst nişan alacak halde değildi. O kara gölge geceye karışarak uzaklaşıyordu. Lothar iki el ateş etti ama namludan alevler fışkırırken kurşunların bir insanın gövdesini girdiğini belirtecek o sesi duymadı. Zenci de karanlıkların arasında kayboldu. Lothar tabancasını yerine sokarak tekrar soluk almaya çabaladı. Bu gurur kırıcı durum onu can acısından daha fazla sarsıyordu. Yenilgiye alışık değildi. Kendini zorlayarak güçlükle ayağa kalktı. Adamları onu yerde çırpınırken görmemeliydiler. Bir dakika sonra geri dönerek yakaladığı iki zenciyi gereksiz bir şiddetle ayağa kaldırdı. Ciğerleri hala alev alev yanıyordu. Kadın çırılçıplaktı. Arkadaki yatak odalarından birinde bir müşteriyi eğlendirdiği anlaşılıyordu. Ama şimdi içe dokunacak bir biçimde inliyordu. Lothar kes sesini kara inek diye homurdandı. Kadını iterek kulübenin arka kapısından soktu. Mutfağı bar olarak kullandıkları belliydi. Buraya tavana kadar içki kasaları yığılmıştı. Masada ise boş bardaklardan oluşan bir piramit vardı. Ön odada etrafa kırık bardaklar saçılmış, içkiler dökülmüştü. Bundan da müşterilerin ne büyük bir telaşla kaçtıkları anlaşılıyordu. Lothar bu odaya kaç kişi sığıyordu acaba diye düşündü. En aşağı 20 zencinin kaçtığını görmüştü. Lothar çıplak fahişeyi siyah yardımcılarından birine doğru itti. Onunla ilgilen. Zenci çapkınca gülümseyerek kadının kavun biçimi kara göğüslerinden birine uzandı. Lothar zenciyi uyardı. Böyle şeylere kalkışma. Kaçmış olan siyah genç yüzünden hala öfkeliydi. Yardımcısı onun yüzündeki ifadeyi görünce hemen ciddileşti. Kadını elbiselerini bulması için yatak odasına götürdü. Lothar'ın diğer adamları da içeriye girmeye başlamışlardı. Her biri 2-3 perişan halli zenciyi yakalamıştı. Lothar izin belgelerini kontrol edin diye emrettikten sonra komisere döndü. Pekala Kronje, şunları ortadan kaldıralım. İçki kasaları dışarı taşınarak kulübenin önüne yığılırken Lothar seyretti. Yardımcılarından ikisi kasaları açtılar, şişeleri kaldırımın kenarına vurarak kırdılar. Ucuz konyağın tatlı meyvamsı kokusu geceye yayıldı. Amberimsi kahverengi sıvı kaldırımın kenarından akmaya başladı. Son şişe de kırıldıktan sonra Lothar komisere bakarak başını salladı. Tamam Kronje, onları merkeze götür. Tutuklular cipi izleyen iki polis kamyonuna bindirilirlerken Lothar da kulübeye döndü. Adamlarının gözünden önemli bir şeyin kaçıp kaçmadığını anlamaya çalışıyordu. Karma karışık pis bir yatağın bulunduğu arka odadaki küçük dolabı açtı. Copunun ucuyla buraya atılmış olan eşyaları tiksinerek karıştırdı. Dolabın dibindeki çamaşırların altında küçük bir karton kutu vardı. Lothar onu dışarı çekerek açtı. Kutuya tek sayfalık bildiriler doldurulmuştu. Lothar kayıtsızca en üstteki kağıda bakarken birdenbire bunun ne anlama geldiğini kavradı. Bildiriyi kaparak tavandan sarkan çıplak ampule doğru kaldırdı. Bu Poco, sevgili halkım, mızrağını sağ eline al çünkü yabancılar ülkeni yağmalıyorlar diyor. Poco Pan Amerikan Kongresi'nin askeri koluydu. Poco sözcüğü temiz ve lekesiz anlamına geliyordu. Çünkü buna yalnızca Sofkan Afrikalı Bantular üye olabiliyorlardı. Lothar örgütün genç fanatiklerden oluştuğunu biliyordu. Bu insanlar zalim, hain cinayetler işliyorlardı. Pokolar Kap'taki küçük Pearl kentindeki polis karakoluna yürümüş, püskürtüldükleri zamanda intikamlarını sivillerden almış, iki beyazı parçalamışlardı. Bunlardan biri 17 yaşında bir genç kızdı. Transkei'de yol tamircilerinin kampını basmış ve beyaz ustabaşıyla ailesinin üyelerini feci bir biçimde öldürmüşlerdi. Lothar polis fotoğraflarını gördüğü zaman tüyleri diken diken olmuştu. Poco korkulacak bir addı. Lothar bildirinin gerisini dikkatle okudu. Pazartesi günü polisle karşılaşacağız. Şarp villiler o gün tek vücut halini alacaklar. Hiçbir kadın ve erkek çalıştığı yere gitmeyecek. Hiçbir kadın ve erkek otobüs, tren ya da taksiye binerek ilçeden ayrılmayacak. Herkes toplanık bir tek kişi gibi polis merkezine yürüyecek. Taşıyamayacağımız kadar ağır bir yük olan izin belgesi yasasını protesto edeceğiz. Beyaz polis bizden korkacak. Pazartesi günü bizimle birlikte gösteriye katılmayan kadın ve erkekler yakalanacaklar. O gün herkes tek vücut gibi olacak.
Poco böyle söylüyor. Duyun ve itaat edin.
Lothar kabaca basılmış bildiriyi tekrar okudu. Sonra demek sonunda iş buraya vardı diye mırıldandı. Kendisini en çok sinirlendiren o cümleye tekrar bir göz attı. Beyaz polis bizden korkacak. Bunu yüksek sesle tekrarladı.
Ya, görürüz bakalım.
Komisere yıkıcı bildirilerle dolu kutuyu kamyona yüklemesi için seslendi.
36. ayrımın sonu, sayfa 346.